Ayrım 24, hastane önlüğümün yeniyle gözlerimi kuruladım, mektubu katladım, döşeğimin altına soktum. Emir, toplumun onayladığı meşru parça, miras aldığı bütün maddi ve manevi değerlerin bedel ödememe ayrıcalığının varisi. Belki de babayla Amerika'da o kadar iyi geçmemizin nedeni buydu. 3 kuruş için ıvır zıvır satmak, yaptığımız pespaye işler, çirkin dairemiz, bir kulübenin Amerika'daki karşılığı. Belki de Amerika'da baba bende Hasan'ı görmeye çalışıyordu. Baban tıpkı senin gibi ruhen işkence çekiyordu diye yazmıştı Rahimhan. Belki de öyleydi. Her ikimiz de günah işlemiş, ihanet etmiştik. Ama baba vicdan azabından iyi, doğru bir şey yaratmanın bir yolunu bulmuştu. Ben ne yapmıştım peki? Suçumun acısını tam da ihanet ettiğim kişilerden çıkartmanın, sonra da her şeyi unutmaya çalışmanın dışında, uykusuzluk hastalığına yakalanmaktan başka ne yapmıştım? Hataları düzeltmek için kılımı kıpırdatmış mıydım? Hemşire, Ayşe değil adını unuttuğum kızıl saçlı kadın, elinde şırınga ile içeri girip morfin ister misin diye sorunca hemen evet dedim. Göğsümdeki tüpü ertesi sabah erkenden çıkardılar. Armand bir kamışla birkaç yudum elma suyu içmeme izin verdi. Meyve suyu bardağını yatağımın başucundaki sehpaya koyan Ayşe'den bir ayna istedim. Gözlüğünü alnına kaldırdı. Sabah güneşi odaya doğsun diye pencerenin perdesini açtı. Ama unutma dedi omzunun üstünden. Birkaç gün sonra çok daha iyi görüleceksin. Damadım geçen yıl bir motosiklet kazası geçirmişti. Yakışıklı yüzü asfaltta sürüklendi. Patlıcan gibi mosmor oldu. Şimdi ise eskisi kadar güzel, bir Hollywood yıldızı kadar. Verdiği güvencelere karşın aynaya bakmak ve yüzüm olduğunu iddia eden şeyi görmek bir an soluğumu kesti. Biri derimin altına soktuğu bir hava pompasıyla beni güzelce şişirmişti sanki. Gözlerim şiş, mordu. En kötüsü de ağzımdı. Morlu kırmızılı, eziklerle, dikişlerle dolu çirkin bir yumru. Gülümsemeyi denedim. Dudaklarıma keskin bir sancı saplandı. Bir süre daha buna kalkışmamaya karar verdim. Sol yanağımda, çenenin altında ve alnımda saç çizgisinin hemen dibinde dikişler vardı. Bacağı alçılı, yaşlı adam urduca bir şey söyledi. Omzumu kaldırdım, başımı salladım. Eliyle yüzüme pat pat vurdu. Dişsiz ağzıyla geniş geniş sırıttı. Çok iyi dedi İngilizce. İnşallah. Teşekkür ederim diye fısıldadım. Tam aynayı bırakırken Ferit'le Sohrab girdiler. Sohrab taburesine yerleşti. Başını karyolanın yan demirine dayadı. Biliyor musun, seni ne kadar çabuk çıkartırsak o kadar iyi olacak dedi Ferit. Doktor Faruk diyor ki, hastaneyi kastetmedim. Peşaverden demek istedim. Neden? Bence burada güvende değilsin. Sesini alçalttı. Taliban'ın burada dostları var. Yakında peşine düşerler. Bence düştüler bile dedim. Birden aklıma odaya dalan ve gözünü dikip bana bakan şu sakallı adam gelmişti. Ferit bana doğru eğildi. Yürüyebilecek duruma gelir gelmez seni İslamabad'a götüreceğim. Orası da tam anlamıyla güvenli sayılmaz. Aslında Pakistan'ın hiçbir yeri değil ama buradan iyidir. Sana biraz zaman kazandırır. Feritcan, bu seni de tehlikeye sokar. Belki de benimle görülmemelisin. Bakman gereken bir ailem var. Ferit elini şöyle bir salladı. Oğlanlar henüz genç ama cin gibiler. Annelerine, kız kardeşlerine göz kulak olmayı bilirler. Gülümsedi. Ayrıca bedava yapacağımı da söylemedim. Buna izin vermezdim zaten dedim. Gülümseyemediğimi unutmuştum. Keskin bir sancı, ardından çeneme doğru sızan ince kan. Senden bir şey daha isteyebilir miyim? 1000 tane iste yapayım dedi Ferit. Aynı anda ağlamaya başladım, hıçkıra hıçkıra. Yanaklarından sel gibi boşalan yaşlar dudağındaki taze yarayı yaktı. Ferit telaşlandı, ne oldu? Kolumla yüzümü kapadım, öteki elimle dirseğimi tuttum, bütün odanın bana baktığını biliyordum. Bir süre sonra azıcık toparlandım, kendimi bitkin, boşalmış hissediyordum. Özür dilerim dedim. Sohrab çatılmış kaşlarıyla bana bakıyordu. Yeniden konuşabilecek duruma gelince Feride derdimi anlattım. Rahimhan Peşaver'de yaşadıklarını söylemişti. Adlarını yazsan daha iyi olur dedi Ferit. Beni dikkatle gözleyerek her an patlamayı hazırmışım gibi kağıt bir peçeteye adlarını yazdım. Johnny ve Betty Caldwell. Ferit katlanmış kağıdı cebine soktu. Onları en kısa zamanda bulurum. Sohrab'a döndü. Seni akşam alırım. Emira'yı fazla yorma Emi. Sohrab kalkıp pencereye gitti. Gözünü pervazda gidip gelen, tahtayı kurumuş bir ekmek parçasını gagalayan güvercinlere dikti. Baş ucundaki dolabın orta çekmecesinde National Geographic dergisinin eski bir sayısını, ucu çiğnenmiş bir kurşun kalem, birkaç dişi eksik bir tarak ve bir deste iskambil kağıdı bulmuştum. Desteyi uzanmaya çalışınca her yanımdan ter boşandı. Kartları daha önce saymış, eksik olmadığını görünce sevinmiştim. Sohrab'a oynamak ister misin diye sordum. Bırakın oynamayı, yanıt vermesini bile beklemiyordum. Kabil'den kaçtığımızdan beri suskundu ama pencereden bana döndü. Bir tek pençber bilirim dedi. Bak şimdi sana acıdım işte. Çünkü ben dünyaca ünlü bir pençper ustasıyım. Taburedeki yerini aldı. Kartları dağıttım. Babanla ben senin yaşındayken bu oyunu oynardık. Özellikle kışın kar yüzünden dışarı çıkamadığımızda. Hava kararıncaya kadar. Bana bir kart attı. Desteden bir tane çekti. O kartlarını incelerken ben de kaçamak bakışlarla onu inceledim. Babasına öyle çok benziyordu ki. Yelpaze gibi açtığı kartları iki eliyle tutuşu, gözlerini kısışı, karşısındakinin gözlerinin içine nadiren bakması. Sessizce oynadık. İlk eli ben aldım, ikinciyi almasına izin verdim. Beş oyun boyunca sırayla kazandık. Babandan geri kalmıyorsun, belki de daha iyisin dedim son kaybedişimde. Arada bir onu yenerdim ama galiba bana iltimas geçerdi. Biraz durdum. Babanla aynı kadından süt emmişiz. Biliyorum, sordum. Sana bizim hakkımızda neler anlattı? Sen sahip olduğu en iyi dostmuşsun. Karo valeyi evirip çevirdim. Desteğe soktum, çıkardım. Ne yazık ki o kadar da iyi bir dost olamadım dedim. Ama senin dostun olmak istiyorum. Ne dersin? İster misin? Elimi yavaşça koluna koydum ama irkildi. Kolunu çekti, kartlarını bıraktı, tabureden kalktı. Yeniden pencereye gitti. Peşaverde gün batıyor, gökyüzünde kırmızı mor çizgiler dalgalanıyordu. Aşağıdaki caddeden peş peşe çalınan kornaların sesi geldi. Bir eşek anırdı, bir polis düdük çaldı. Sohrab o kızıl ışıkta durdu, alnını cama dayadı, yumruk yaptığı ellerini koltuk altlarına sokmuştu. Ayşe'nin erkek yardımcısı o gece ilk adımlarımı atmama yardım etti. Bir elim tekerle serum askısına, öteki elim hasta bakıcının koluna yapışmış bir halde odada şöyle bir yürüdüm. Yatağa dönmek 10 dakikamı aldı. Karnımdaki dikişler zonkluyordu, tere batmıştım. Soluk soluğa, yüreğim deli gibi atarak yatağa uzandım. Karımı ne kadar çok özlediğimi düşündüm. Ertesi günün çoğunu Sohrab'la yine hiç konuşmadan pençber oynayarak geçirdik. Ondan sonraki günü de çok az konuşuyor, sürekli oynuyorduk. Ben yatakta, o üç ayaklı taburesinde, ben odada biraz dolaşmak ya da koridorun aşağısındaki tuvalete gitmek için kalktığım zaman oyuna ara veriyordum. O gece bir rüya gördüm. Asef hastanedeki odamın kapısında duruyordu. Pirinç top hala göz çukurundaydı. Biz aynıyız, seninle ben dedi. Hasan'la aynı memeden süt emmiş olabilirsiniz ama sen benim ikizimsin. Ertesi sabah Armağan'da gideceğimi söyledim. Taburcu olman için henüz çok erken diye karşı çıktı. Bugün ameliyat önlüğünü giymemişti. Lacivert bir takım elbise, sarı kravat. Saçlar yine jöleli. Damardan antibiyotik alıyorsun. Dolayısıyla gitmek zorundayım dedim. Benim için yaptığın her şeye minnettarım. Hepinize. Gerçekten. Ama artık gitmeliyim. Nereye gideceksin? Söylemesem daha iyi. Doğru dürüst yürüyemiyorsun ki dedi Armağan. Koridorun sonuna kadar gidip gelebiliyorum dedim. Beni merak etme. Planım şuydu. Hastaneden çık, banka kasasındaki parayı al, hastane masraflarını öde, yetimhaneye git, Sohrab'ı John ve Betty Galbraith'e teslim et, İslamabad'a geç, kendini toplamak için birkaç gün dinlen, sonra da evine uç. En azından aklımdaki plan buydu. Ferit'le Sohrab gelinceye kadar, Caldwell çifti Peşaver'de değil dedi Ferit. Pirhan tumbanımı sırtıma geçirmek 10 dakikamı almıştı. Göğüs tüpünü sokmak için kestikleri yer, kolumu kaldırdıkça acıyor, karnım en küçük hareketimde zonkluyordu. Birkaç parça eşyamı bir kağıt torbaya tıkmak bile beni soluk alamaz hale getirmişti. Ama yine de hazırlanmayı becermiştim. Ferit haberi getirdiğinde ben yatağın kenara ilişmiş bekliyordum. Sohrab yatağa yanıma oturdu. Nereye gitmişler? Ferit başını salladı. Anlatamadım. Rahim Han demişti ki, ABD konsolosluğuna gittim dedi Ferit torbamı alırken Peşaver'e John ve Betty Calvert adında birileri hiç gelmemiş. Konsolosluktakiler böyle birilerinin var olmadığını söylüyor en azından Peşaver'de. Yanımda Sohrab eski National Geographic'in sayfalarını karıştırıyordu. Bankadan parayı aldık, koltuk altları terli, göbekli müdür dişlerini göstererek gülümsedi, paraya kimsenin el sürmediğini söyledi. Kesinlikle hiç kimse diye vurguladı işaret parmağını tıpkı Armand gibi sallayarak. Bir kese kağıdında bu kadar parayla Peşaver'de gezinmek az çok korkutucu bir deneyimdi. Dahası bana bakan her sakallının Asef tarafından gönderilmiş bir talip katili olduğundan kuşkulanıyordum. Korkumu çoğaltan iki şey vardı. Peşaver'de sakallı erkekten geçilmiyordu ve herkes herkese gözünü dikip bakıyordu. Hastanenin veznesindeki işimizi bitirip arabaya dönerken Ferit sordu. Onu ne yapacağız? Sohrab çenesini ellerine dayamış, Land Cruiser'ın arka koltuğunda oturuyor, açık camdan trafiği seyrediyordu. Peşaver'de kalamaz dedim hırıl hırıl soluyarak. Haklısın Emira, kalamaz. Sesimdeki soruyu okumuştu. Çok üzgünüm, keşke. Sorun değil Ferit dedim, zorla gülümsedim. Beslemen gereken bir sürü boğaz var. Kamyonun yanında bir köpek duruyordu. Arka ayaklarının üzerine çökmüş, bir pençesini kamyona dayamıştı, kuyruk sallıyordu. Sohrab köpeği okşuyordu. Şimdilik benimle İslamabad'a gidilecek dedim. İslamabad'a kadar olan 4 saatlik yolculuğun neredeyse tamamında uyudum. Bir sürü rüya gördüm. Çoğunu karmakarışık imgeler halinde anımsıyorum. Beynimden hızla akıp geçen silik sahneler. Baba 13. doğum günüm için kesilen kuzunun etini terbiye ediyor. Süreyya ile ilk kez sevişiyoruz. Güneş doğudan yükselmekte. Düğün marşı hala kulaklarımızda çınlıyor. Kınalı elleri benimkilere kilitlenmiş. Baba Hasan da beni yine Celalabad'daki o çilek tarlasına götürmüş. Sahibi sonunda 4 kilo çilek satın almamız şartıyla istediğimiz kadar yiyebileceğimizi söylemişti. Çilek yemekten karnımız davul gibi şişmiş. Hasan'ın pantolonundan sızan kan karın üzerinde kopkoyu neredeyse siyah görünüyor. Kan çok güçlü bir şeydir paçam. Emine hala Süreyya'nın dizine dokunuyor. En iyisini Allah bilir. Demek ki böyle yazılmış diyor. Babamın evinin damında uyuyorum. Baba tek önemli günahın hırsızlık olduğunu söylüyor. Yalan söylediğinde bir insanın gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Rahim Han telefonda bana yeniden iyi olmanın bir yolu vardır diyor. Yeniden iyi biri olmak mümkün. Peşaver bana Kabil'in eski halini çağrıştıran kentse İslamabad'da Kabil'in bir gün olabileceği kentti. İki yanında amber ve alev ağaçları uzanan caddeler Peşaver'in yollarından daha geniş, daha temizdi. Pazar yerleri çok daha düzenliydi. Ara sokaklarsa çekçek arabaları ve yayalarla tıklım tıkış değildi. Mimari daha zarif, daha moderndi. Bol ağaçlı parklar, ağaçların gölgelerinde boy atmış güller, yaseminler gördüm. Ferit, Margalla tepelerinin eteğinde uzanan bir yan caddede küçük bir otel buldu. Oraya giderken dev boyutlu beton kirişleri ve göğe yükselen minareleriyle ünlü Şah Faysal Camii'nin önünden geçtik. Sohrab Camii'yi görünce canlandı, camdan dışarıya sarktı, arabamız bir köşeyi dönünceye kadar da gözünü camiden ayırmadı. O da Ferit'le Kabil'de kaldığımız otelden sonra büyük bir gelişmeydi. Çarşaflar temiz, halı süpürülmüş, banyo lekesiz, şampuan, sabun, tıraş bıçağı, temiz bir küvet ve limon kokan havlular. Duvarda ise kan lekesi falan yok. Bir şey daha var, iki yatağın karşısındaki komodinin üzerinde bir televizyon duruyordu. Bak dedim Sohrab'a, televizyonu açtım, uzaktan kumanda aleti yoktu, ayar düğmesini çevirdim. Bir çocuk programı buldum. Tüylü, tombul koyun kuklaları. Urduca şarkı söylüyordu. Sohrab yataklardan birine oturdu. Dizlerini göğsüne çekti. İfadesiz bir yüzde, öne arkaya sallanarak izlerken ekrandan yansıyan imgeler yeşil gözlerinde oynaşıyordu. Hasan'a büyüdüğümüz zaman ailesine renkli bir televizyon alma sözü verdiğimi anımsadım. Ben artık gideyim Emira dedi Ferit. Gece burada kal dedim. Yol uzun, yarın gidersin. Teşekkür dedi. Ama bu gece dönmek istiyorum. Çocukları özledim. Odadan çıkarken eşikte durakladı. Hoşça kal Sohrabcan dedi, bir karşılık bekledi ama Sohrab aldırmadı. Yüzünde televizyondan vuran gümüş pırıltı öne arkaya sallanıyordu. Dışarıda Feride bir zarf verdim. İçine bakınca ağzı açık kaldı. Sana minnettarım dedim. Benim için öyle çok şey yaptın ki. Ne kadar var burada dedi, biraz sersemlemiş. $2000 biraz fazla. 2000. Üst dudağı belli belirsiz titriyordu. Daha sonra tam köşeye dönmek üzereyken kornaya iki kez bastı, el salladı. Ben de ona. Onu bir daha hiç görmedim. Otel odasına dönünce Sohrab'ın yatakta kocaman bir C harfi gibi kıvrılmış olduğunu gördüm. Gözleri kapalıydı ama uyuyup uyumadığını çıkaramadım. Televizyonu kapamıştı, yatağıma oturdum, yüzümü acıyla buruşturdum, alnımdaki teri kuruladım. Oturup kalkmak, uzanmak ne kadar canım yakacaktı acaba? Her ne kadar küçük bir parçam yanıtı gayet iyi biliyorsa da yataktaki bu yaralı küçük çocuğu ne yapacaktım? Başucu sehpasında bir sürahi su duruyordu. Bir bardağı doldurdum, Armand'ın verdiği ağrı kesici haplardan iki tane aldım. Su ılık, acıydı. Perdeleri çektim, güçlükle yatağa girdim, uzandım. Göğsüm ortadan ikiye ayrılacak gibiydi. Sancı hafifler gibi olup da yeniden soluk alabildiğimde örtüyü üzerime çektim, Armand'ın hapların işe yaramasını bekledim. Uyandığımda oda iyice kararmıştı. Perdelerin arasından içeriye sızan bir dilim gökyüzüne geceden devrilen akşam alacasının moru egemendi. Çarşaflar sırılsıklamdı, başım zonkluyordu, yine rüya görüyordum ama ne olduğunu anımsayamadım. Sohrab'ın yatağını boş görünce yüreğim ağzıma geliverdi. Seslendim. Kendi sesim beni şaşırttı. Karanlık bir otel odasında, evden binlerce kilometre uzakta, kırık dökük bir bedenle, daha birkaç gün önce tanıdığım bir çocuğa seslenmek akıl karıştırıcıydı. Adını bir kez daha söyledim, karşılık gelmedi. Binbir güçlükle yataktan indim, banyoya bir göz attım, dışarıya, dar koridora baktım. Yoktu. Kapıyı kilitledim, toparlayarak lobiye indim. Kenardaki trabzana tutunarak resepsiyona doğru ilerledim. Lobinin bir köşesinde yapma tozlu bir palmiye vardı. Duvar kağıdında pembe flamingolar uçuyordu. Müdürü Formica kayıt tezgahının gerisinde gazete okurken buldum. Sohrab'ı tarif ettim, görüp görmediğini sordum. Gazeteyi indirdi, okuma gözlüğünü çıkardı, yağlı saçları, kır düşmüş badem bıyığı vardı. Bedeninden tam çıkaramadığım tropikal bir meyve kokusu yayılıyordu. Erkek çocuklar koşuşturmaya bayılır dedi içini çekerek. Bende 3 tane var. 1 dakika yerlerinde durmuyor, analarını deli ediyorlar. Gazeteyle yüzünü yelpazeledi, dikkatle çeneme bakıyordu. Dışarıya çıktığını sanmam dedim. Burada yeniyiz, kolayca kaybolabilir. Başını bir o yana, bir bu yana eğdi. O zaman gözünü üstünden ayırmamalıydım bayım. Biliyorum dedim ama uyuyakalmışım, uyandığımda gitmişti. Çocuklar dikkat ister bilirsin. Evet dedim, nabzım giderek hızlanırken ne kadar telaşlandığımı göremiyor muydu? Gazeteyi öteki eline geçirdi, yelpazelenmeyi sürdürdü. Şimdi de bisiklet istiyorlar ki benim oğlanlar. Baba bizi bisiklet al, biz de seni rahat bırakalım diyorlar. Başımın etini yiyorlar. Burnundan kısa bir kahkaha saldı. Bisiklet, anaları beni öldürür vallahi. Gözümün önünde bir hendekte yatan Sohrab canlandı. Ya da bir arabanın bagajında eli ayağı bağlanmış. Kanının elime bulaşmasını istemiyordum. Bir de onun kanı, hayır. Lütfen dedim. Gözlerimi kıstım, kısa kollu mavi gömleğinin yakasındaki etiketi okudum. Bay Feyyaz, onu gördünüz mü? Çocuğu mu? Dudağımı ısırdım. Evet, çocuğu. Benimle gelen oğlanı. Tanrı aşkına onu gördünüz mü, görmediniz mi? Yelpazelenmeyi kesti. Gözleri kısıldı. Bana bilgiçlik taslama dostum. Çocuğu kaybeden ben değilim. Haklıydı ama bu kanın beynime sıçramasını engelleyemedi. Haklısın, suç bende. Şimdi gördün mü, görmedin mi? Kusura bakma dedi ters ters. Gözlüğünü yeniden taktı, gazetesini sertçe açtı. Çocuk mocuk görmedim. Çığlık atmamak için kendimi güç tutarak 1 dakika kadar öylece durdum. Ben tam lobiden ayrılmak üzereyken seslendi. Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum dedim. Yorgundum, bitkin ve korkmuş. Nelerden hoşlanır? Gazeteyi katlamış olduğunu fark ettim. Benimkiler örneğin Amerikan macera filmleri için yapmayacakları şey yoktur. Özellikle şu Arnold Schwarzenegger'in. Cami dedim. Büyük cami. Caminin Sohrab'ı dalgınlığından nasıl sıyırdığını anımsamıştım. Ona bakmak için nasıl camdan sarktığını. Şah Faysal mı? Evet. Beni oraya götürebilir misin? Dünyadaki en büyük cami olduğunu biliyor muydun? Hayır ama sırf avlusu 40.000 kişi alıyor. Beni götürebilir misin? Buradan yalnızca 1 kilometre uzakta. Ayağa kalktı. Yol parasını öderim dedim. İçini çekti, başını salladı. Burada bekle. Arka odaya girdi. Döndüğünde gözlüğünü değiştirmişti. Elinde bir anahtar destesi vardı. Peşinde de turuncu sarili, kısa boylu, şişman bir kadın. Kadın tezgahın gerisine, adamdan boşalan yere oturdu. Senden para almayacağım dedi müdür. Yanımdan geçerken seni götüreceğim çünkü ben de bir babayım. Gece çökünceye kadar kentte dolanıp duracağımızı düşündüm. Kendimi görür gibi oldum. Polisi arıyorum. Feyyaz'ın azarlayan bakışları altında Sohrab'ı tarif ediyorum. Memur bıkkın ve ilgisiz bir sesle zorunlu soruları sıralıyor. Ve resmi soruların altında gayri resmi bir yorum. Ölü bir Afgan çocuk daha işte. Ama onu caminin 50 metre uzağında yarı dolu bir araba parkında küçük bir çimenlikte otururken bulduk. Feyyaz arabayı çimenliğe yanaştırdı. Beni indirdi. Ben geri dönmeliyim dedi. Elbette. Dönüşte yürürüz dedim. Teşekkür ederim Bay Feyyaz. Gerçekten. Ben inerken yan koltuğa doğru eğildi. Bir şey söyleyebilir miyim? Elbette. Alacakaranlıkta yüzü solan ışığı yansıtan 2 gözlük camından ibaretti. Siz Afganlar biraz gözü kara insanlarsınız. Bitkindim. Acı çekiyordum. Çenem zonkluyordu. Göğsümdeki ve karnımdaki kahrolası sancılar derimin altındaki dikenli terler gibiydi. Ama yine de güldüm. Ama ben ne diyordu Feyyaz. Ama ben 2 büklüm olmuş gülüyordum. Kahkahalar terli ağzımdan peş peşe dökülüyordu. Çılgınlar dedi Feyyaz. Arabayı çalıştırdı. Lastikleri gıcırdatarak uzaklaştı. Arka lambalar loş ışıkta kırmızı kırmızı göz kırpıyordu.